Ayrım 23. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 261. Çerkez Reşit Bey'in Atatürk'e mektubu. Çerkez Ethem Bey'in ağabeyi Reşit Bey, 1877-1951, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Saruhan, Manisa milletvekiliydi. Hain ilan edilince 8 Ocak 1921'de milletvekilliği düşürüldü ve Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. Sonradan 150'likler listesine alındı. İşte bu zatın Atatürk'e hitaben yazdığı bir açık mektup var. Önce Şam'dan çıkan El Kabes gazetesinde Arapça olarak yayımlanan mektubun aslı Cumhurbaşkanlığı arşivinde. Sanırım mektup Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve devrin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e takdim edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı arşivi A7 Taksim 1 D86 F1 90-91 numarada kayıtlı. Mektup arka arkaya patlak veren 5 Kürt isyanının bastırılması sonrasında yazılmıştır. Reşit Bey mektubunda Kürt sorununun nasıl çözümlenebileceğini, barışa ve kardeşliğe hangi yollardan ulaşılacağını söylüyor ve bugün için de geçerli bazı tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi Çerkez Ethem Bey'in ağabeyi Reşit Bey'in mektubunun özetine bakalım. İşittiklerime ve gördüklerime dayanarak şunu söyleyeyim ki, hem Kürtlerin dinlerine tutku derecesinde bağlılıklarına, hem de kamuoyunun vicdanına aykırı olan mevcut durum, bu Necip milleti tehlikelere ve savaşlara sürüklemektedir. İşte kanlar akmakta, canlar yok olmakta, hırs uyanmakta, intikam sevdası kalplerde kök salmaktadır. Ülkemin çöküşe doğru gittiği meydandadır. Dahası cahil ve gafil Türk gazeteleri bu ayaklanmayı muhaliflerden yalnız birkaç kişinin üzerine yıkmaktadırlar. Kürtlerin zulme gelemeyecekleri şüphesiz iken, şiddet, despotluk ve türlü imha yöntemleri ve Kürt beylerinin Seyyid Abdülkadir de onlardandır. İdamlarıyla sonuçlanan Şeyh Said isyanının 1925, ikinci bir isyan doğurmayacağını mı zannediyordunuz? Kürtlerin intikamları da şiddetli olur. Tarihten delil getirmeye gerek yok. Yalnız bu son isyan bile öldürme, zulüm, şiddet ve köklerini kazımanın sınırları olduğunu gösteriyor. Ülkemizin 15 milyona yakın nüfusunun yarısını teşkil eden Kürtler, tarihin en eski zamanlarından beri kendi mamur beldelerinde yaşamaktayken, uygulamakta olduğunuz siyaset memleketlerini bölüp parçaladı. Halbuki çeşitli vesilelerle ve özel olarak da tarafınıza, Kürtlerin geleneklerine ve dinen kutsal bildikleri şeylere hücum etmenin ülkemizin çöküşüne neden olacağını açıklamıştım. Ne var ki hükümetimizin başı İsmet Paşa ve yoldaşlarının Türk milliyetçiliğinde ve ülkenin harap ve bitap düşmesinde ısrar, hatta inat ettikleri görülüyor. Ey Gazi, şu an bu fırsattan yararlanmak için üzerinize büyük bir görev düşüyor. 1. Mert Kürt milletini harcamayın, zayi etmeyin ve ona karşı düşmanlığın devamına meydan vermeyin. 2. Tarih bizim geçmişteki beraberliğimizi tescil etmiş bulunuyor. Günahlarınız yüzünden, ülkenin bölünmesinden kaygı duyuyorum. Unutmayın ki en büyük ve uzun ömürlü şöhret, tarihin tescil ettiği şöhrettir. Bir an için kendinizi ölmüş farz edip, namınızı yükseltmeye bakmalısınız. Kürtlerin dine tutkunlukları ve milli asaletleri onları Türklerden ayrılmaktan men ediyor. Ancak bir şartla, yönetimi cumhurdan yani halktan ılımlı ve hür bir gruba emanet etmeniz gerekir. Böyle yaparsanız himayeniz altındaki milletlerin, Türkler ve Kürtlerin özgürlüğünü, temin ve ülkemizin selametini muhafaza etmiş, böylece tarihte büyük bir ad ve şöhrete nail olmuş olursunuz. Mektup daha önce Mete Tuncay ve araştırmacı Mustafa Armağan tarafından yayımlanmıştır. Tarih burada susuyor, sessizliğe bürünüyor. İkinci, Mehmet Akif. Mehmet Akif nasıl bir insandı? Şair deyip geçmeyin. Yürekler şiirleşmeden şair olunmaz. Akif'in yüreği şiirdir. Çünkü yürek vuruşu, Peygamberi Alişan'ın yürek ritmiyle bütünlenmiştir. Şiirin kudreti ve ruhunun istikameti buradan gelir. Bu duruşuyla Akif, devri saadeti yakalamıştır. Ve hem duygusal hem de mantıksal bağla varlığını doğrudan doğruya oraya bağlamıştır. Coşkulu ilhamının kaynağıyla öylesine bir bütündür ki, ilhamını salt şiirleştirmekle kalmamış, aynı zamanda da hayata geçirmiştir. Mehmet Akif, bazı tavizler vermesi şartıyla devrin her türlü zevk ve sefasını sürebilecekken, İstiklal Marşı şairine ödenmesi planlanan büyük para ödülünü o tarihte 500 lira almayacak kadar tok gözlüdür. Bu yüzden son derece mütevazı, hatta fakir bir hayat yaşamayı seçmiştir. Demek oluyor ki, şaşa ve tantana içinde yaşamak değil, onurlu yaşamak, gittikten sonra da hayatta bir hoş sada olarak kalmayı başarmak önemlidir. Yüzlerce mısra yazdıktan başka, bir de İstiklal Marşı şairi olmasına rağmen, unutulmaktan endişe duyması ve bu endişesini şiirleştirip, bir fotoğrafının arkasına yazması bana hep manidar görünür. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, günler şu heyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama, sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir? İstiklal Savaşı'nda canını dişine takarak Batı'yı yenen Türkiye, yeniden dirilişini Batı'yı taklit eksenine oturtunca, Bediüzzaman ve Akif gibi isimleri derin endişeler kaplamıştı. Sanırım bu endişenin kaynağında Türkiye'ye dayatılan yanlış istikamet haritası sonucunda milli ve dini varlığımızdan kopuş ihtimali yatmaktadır. Çok şükür öyle olmamış, dayatmalara ve şaşırtmalara rağmen gençliğimiz mazisine ve değerlerine büyük ölçüde sahip çıkmıştır. İstiklal Savaşı'nda canını dişine takarak Batı'yı yenen Türkiye, yeniden dirilişini Batı'yı taklit eksenine oturtunca, Bediüzzaman ve Akif gibi isimleri derin endişeler kaplamıştı. Çünkü milli şuurun alabora olmasından korkuyorlardı. Bu anlayış içinde yanlış oluşumlara karşı çıktılar. Fakat bu karşı çıkış, gürültülü, tantanalı bir şekilde olmadı. Bediüzzaman kendini fikri plana çekerken, Akif hayatı kadar sade bir yöntem seçip çok sevdiği ülkesinden ayrıldı. Yoktur elemimden şu ağır kubbede bir iz. İnler safahatımdaki hüsran bile sessiz. Sessizlikten bu kadar yoğun şikayet etmenin anlamı, ancak vicdanlar gerçekten hür olduğunda yazılabilir. Zaten susturulmak suretiyle yok edilmek isteniyordu. İstiklal Marşı'nı yazan şaire verilecek ödülü, kış günü ince bir ceketle üşümesi pahasına reddedecek kadar dünya metaına dönüp bakmayan birini, şahsi menfaat teminine çalışmakla itham edemez, ahlaksızlık ve namussuzlukla damgalayamazlardı. Geriye kala kala irtica damgası kalıyordu ki, o tarihte şimdi bile bu damga her türlü itirazı sindirmenin yöntemi olarak kullanılıyordu. Ve Akif'e de mürteci demekten çekinmediler. Verdiği cevap bugün de benzer yürekleri sindirmek için aynı damgayı vuranlara verilecek en iyi cevaptır. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticağın şu sizin lehçede manası bu mu? Neresinden bakarsanız bakınız, Mehmet Akif'e milletçe borçluyuz. Bu borcu rahmet okuyarak ödemeye çalışırken, maddi planda da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Mehmet Akif demek, salt şiir demek değildir. Akif demek, salt şiir ve sanat demek değil. Akif demek, öncelikle sapasağlam bir iman demektir. Akif demek, ahlak demektir. Ve Akif demek, aradığımız model insan demektir. Binaenaleyh, Akif'i konuşmak, ihtiyacımız olan insana ulaşmak için adımlar atmaktır. Çünkü Akif, insanı ahsen-i takvim sırrıyla hayatın merkezi sayan ve insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını hayat felsefesi yapan idrakin ürünüdür. Akif, aşiretten devlet çıkaran inşanın ürünüdür. Akif, ilahi kelimetullah'a kendini adayan ihyanın ürünüdür. Akif, Bizans bir gün mutlaka fethedilecektir fermanını yüreğine sarıp yürüyen ihlasın ürünüdür. Akif, dünyaya bir padişaha çok ama iki padişaha az bulan iradenin ürünüdür. Akif, imanlı, kararlı, yararlı, ahlaklı, adaletli, şefkatli, izzetli, faziletli, fedakar, paylaşımcı, sevecen ve vakur Osmanlı insanının son yansımalarından biridir. Asıl kudreti de işte buradadır, gücünü buradan almaktadır. Şiirin kudret kaynağı imanıdır. Zaten Akif'i edebi sanatıyla, şiirdeki maharetiyle değil, imanından ve amalinden gelen kuvvetiyle anıyoruz. O kuvveti selamlıyor, o kuvvette yeni sentezlere ulaşmaya çalışıyoruz. En ustaca yazılmış biyografiler bile sahibini anlatamaz. Çünkü dış görünüşler genelde yanıltıcı ve aldatıcıdır. Ayrıca insanı insan yapan şey, bir başka deyişle, bir çocuğu Mehmet Akif'e dönüştüren mucize, kuru biyografik bilgilerde değil, ruh haritasında yazılıdır. Şiirleri onun ruh haritasıdır. Kıblenamesidir. Böyle olduğu için bugün bile ihtiyaç duyduğumuz enerjinin kaynağı olabilmektedir. Düşünün, Balkanlarda Müslüman unsurlara yönelik olumsuz gelişmeler yaşanırken, yani Bosna Hersek ve Kosova halkı Sırplı kasapların katliamına maruzken, dilimize Akif'in şu şiiri dolanmadı mı? Basacak mıydı fakat göğsüne Sırp'ın çarığı, serilip yerlere binlerce şehidin sarığı. Ne ihtiyaç seçiyor bak, ne kimsesiz tanıyor. 5-6 günde 30.000 can boğazlanıyor. Akif, Birinci Cihan Savaşı günlerinde teşkilat-ı mahsusa, devletin gizli teşkilatı tarafından Berlin'e gönderilmişti. O esnada Çanakkale Savaşı patladı. Akif, Çanakkale Savaşı'nın gidişatını Berlin'e ulaşan haberlerden izledi. Batı uygarlığının vahşete dönüşmesini ibretle gözlemledi. Batı'nın maskesini yırttı ve geleneksel vahşetini tüm dünyaya ifşa etti. Ah o 20. asır yok mu? O mahluki asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Çanakkale savaşları sonrasında gelen işgaller tüm duygularını incitti. Zaman zaman o hale geldi ki kuşların özgürce uçup ötüşünü bile kıskanmaya başladı. Bülbül şiiri böyle derin bir yorgunluğun eseridir. Eşin var, aşiyanın var. Baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Akif ailesinin başına gelenler. Mehmet Akif'in İsmet Hanım'la evliliğinden Cemile, Feride, Suat, Emin ve Tahir isimli 5 çocuğu bulunuyordu. Mehmet Akif'in büyük oğlu Emin Ersoy, askerlik görevini yaptığı sırada koğuştaki arkadaşlarına Kur'an okuyup tefsir ettiği gerekçesiyle divani harbe verildi. Tutuklanan Ersoy, çavuş arkadaşının yardımıyla askeri cezaevinden kaçarak o dönemde Fransız manda yönetimindeki Kırıkhan'a kadar geldi. Kırıkhan'da yakalanan Ersoy ve arkadaşı Türkiye'ye iade edildi. Cezasını çeken talihsiz adam uzun yıllar yoksulluk içinde yaşadı. Bunalım içinde yaşadığı bir gün solcu yazar Çetin Altan'a kadar giderek yardım isteyen Emin Ersoy, olaydan kısa bir süre sonra Beşiktaş'ta bir çöp kutusunun yanında ölü bulundu. Kızını evden atmaya kalktılar. Babası Mehmet Akif'in emekli maaşıyla geçinen küçük kızı Suat Ersoy, 1991 yılında üzücü olaylarla karşılaştı. Kızları Ferda ve Selma Argon'la birlikte Beyoğlu'nda yaşayan Suat Hanım evden atılmak istendi. Bu üzücü olayın gazetelerde yer alması üzerine Turgut Özal, Suat Hanım'a Halkalı'da bir daire tahsis etti. Ancak ekonomik sıkıntılar ailenin yakasını bir türlü bırakmadı. Evini satmak zorunda kalan Suat Ersoy Hanım, Kadıköy'de vakıflara ait döküntü ahşap bir eve taşındı. Suat Ersoy Hanım, bu evde zor günler yaşadıktan sonra yaşama veda etti. Cenazesinde kimse yoktu. Mehmet Akif'in küçük oğlu Tahir Ersoy ise tercüman olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 2000 yılında da karaciğer ve kalp yetmezliğinden vefat etti. Emekli maaşı yeterli olmadığı için Ankara'da SSK'ya bağlı bir hastanede tedavi edilen Ersoy, daha sonra İstanbul'a getirilerek Esma Hatun Hastanesi'ne yatırıldı. Ancak hastalık iyice ilerlemiş olduğundan tedavi sonuç vermedi ve Tahir Ersoy hayata gözlerini kapadı. Tahir Ersoy'un cenaze törenine ise ne yazık ki çok az insan katıldı. İmdadına yetişemedik. Kitabevi Yayınları'ndan çıkan Ali İlmi Fani'nin Rıza Tevfik'e Mektupları isimli kitapta Akif'in oğlu Emin Ersoy ile ilgili bir anekdot yer alıyor. Akif'in Mısır'da yaşadığı bir dönemdir. Akif'in yakın arkadaşlarından Ali İlmi Fani bir gün bir mektup alıyor. Mektup Kırıkhan hapishanesinden geliyor. Yazarı Akif'in büyük oğlu Emin Ersoy'dur. Kırıkhan ise o dönemde Fransız manda yönetimindeki Hatay'a bağlıdır. Ali İlmi olayı şöyle anlatıyor. Akif'in oğlunun başına gelen felaketten tabii haberimiz yok. Bir gün elime Bereketzade Cemil Bey'e yazılmış bir mektup tutuşturuyorlar. İmzaya baktım. Kırıkhan hapishanesinde mevkuf Mehmet Akif Bey'in mahdumu Eli Emin. İçini okudum. Diyor ki, kırklar elinde vazifeyi askeriyemi ifa ediyordum. Arapça bildiğim için ara sıra arkadaşlarıma Kur'an okur, ayetleri tefsir ederdim. Bu hareketim irtica mahiyetinde görüldü. Divan-ı harbe tevdi olundum ve tevfik edildim. Tevfik haneden şimdi benimle beraber bulunan çavuşumun delalet ve himmetiyle firar ettik. İstanbul'a geldik. Oradan bir vapura atladık. Mersin'e çıktık. Mersin'den yaya olarak Antakya'ya gelirken yoldaki karakol hanedeki jandarmalar halimizden şüphelendi. Pasaportlarımız olmadığından her ikimizi de Kırıkhan kazasına gönderdiler. Şimdi bizi Türkiye'ye iade edecekler. İmdadımıza yetişiniz. Maalesef imdatlarına yetişemedik. Çünkü mektup yazılıp elden ele bana gelinceye kadar günler geçmiş, kendileri de hududu aşmıştı. Bilmem ne ceza verecekler. Akif Bey'e yazmadım. Çocuğunki divanece bir harekettir. Asker koğuşunda Kur'an tefsir olunur mu? Bugünkü inkılap rejiminden bu derece gafletin manası ne? Zavallı Akif Bey, refikasıyla beraber kendi canlarının derdiyle uğraşırken yeni bir bela ile karşılaşıyor. Kim bilir ne kadar müteessir olacak? İstiklal Marşı nasıl yazıldı? Yıl 1897. Cephe Dömeke. Paçamıza salınan Yunan ordusuyla hesaplaşıyoruz. Hemen arkasından Makedonya'da varlık mücadelesi veriyoruz. 1911'de Osmanlı mirasından Libya'yı aparmak isteyen İtalya ile savaşıyoruz. Trablusgarp savaşı bitmeden Balkanlar alevleniyor. Oraya koşuyoruz. Karşımızda Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ. Yeni Haçlılar. Anadolu'nun tertemiz gençleri Balkan topraklarında kalıyor bu kez. İmparatorluğun sınırları ise Edirne'de çiziliyor. Yıl 1914. Cephe bütün vatan. Yine kan, barut, ateş. Bu ateşin içinde yine biz. Üstelik imparatorluğumuzun merkezi kendi içine kapanmış. Politikacılar iktidardan pay kapmaya çalışırken, Allahu Ekber dağlarındaki buz cehennemine 86 bin vatan evladını şehit veriyoruz. Ve Çanakkale. Dünyanın en güçlü, en teknik, en eğitimli orduları dünyanın en yorgun milletine saldırıyor. 18 büyük zırhlı, 24 denizaltı, 13 torpido gemisi ve uçaklardan oluşan kuvvetler, 506 topla günde ortalama 23 bin mermi gönderiyor mevzilerimize. Bizim elimizde ise çoğu eski, demode 150 top var. Atılabilen mermi sayısı sadece 370. Bu açığı kapatmak için bulunabilen tek yol ise mevzilere soba boruları yerleştirilip top görüntüsü verilmesine ibaret. Milletimizin fedakarlığı sayesinde Çanakkale geçilmez oluyor. Ancak müttefiklerimizin mutlak mağlubiyeti direncimizi kırıyor. Başkentimiz dahil vatanımız dört taraftan işgale uğruyor. Artık yeni savaşın adı İstiklal Savaşı'dır. Parola, ya istiklal ya ölüm. Akif'in şiiri Büyük Millet Meclisi kürsüsünden okundu ve bütün mebuslarca ayakta alkışlandı. Yıl 1921, yaklaşık 6 ay kadar önce 23 Nisan 1920, Büyük Millet Meclisi açılmış, yürekleri tutuşturan istiklal ateşi tüm Anadolu'da zaferden zafere koşmaya başlamıştı. Gönülleri tutuşturup coşturacak bir marş oluşturma arzusu bu sırada kendini gösterdi. Bu arzu, önce ülkeyi karış karış gezen Heyet-i İrşadiye Teşkilatı mensuplarından geldi. Erkan-ı Harbiye Reis Vekili Miralay İsmet Bey'e arzularını rapor ettiler. Kabul gördü ve konuya ilişkin olarak Marif Vekaleti tarafından 500 lira ödüllü bir yarışma açıldı. İstiklal Marşı olmaya hak bulunacak şiirin yazarına 500 lira nakdi ödül verilecekti. Bu para döneminin şartlarına göre oldukça cazipti. Yarışmaya tam 724 şiir geldi. Fakat hiçbiri beğenilmedi. Bunun üzerine Maarif Vekili Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi, son derece kifayetli ve anlamlı şiirler yazan Mehmet Akif'in de yarışmaya katılmasını istedi. Ödül yüzünden katılmadığı anlaşılınca para ödülü kaldırıldı. Ve Mehmet Akif, Taceddin Dergahı'nı Ankara'da kapanıp İstiklal Marşımızın İlk mısranın ilk kelimesini besmele eşliğinde döşedi. Korkma. Peygamberiyle bir bütün olan Mehmet Akif, Peygamberi Alişan Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında sığındığı mağarada, muhteşem yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'in endişelenmesi üzerine söyledi: "Korkma, ey Ebu Bekir, Allah bizimledir." cümlesinin ilk kelimesini İstiklal Marşımızın ilk kelimesi yapmıştır. Korkma. Yüreğini ilhamının kaynağına kilitleyen Akif, marşın gerisinde hızla getirmiştir: "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak." Eserini 17 Şubat 1921'de tamamlayıp Maarif Vekaletine gönderdi. Akif'in şiiri Büyük Millet Meclisi'nin 1 Mart 1921 tarihli oturumunda söz alan Hamdullah Sübhü Tanrı Över tarafından okundu ve her kıtası milletvekilleri tarafından coşkulu bir şekilde alkışlandı. Ve 12 Mart 1921 Büyük Millet Meclisi o gün Mehmet Akif'in şiirinin milli marş güftesi olmasını kararlaştırıp kanunlaştırdı. Akif'in şiiri kanunlaşıp resmiyet kazandıktan sonra Hamdullah Supi tarafından Büyük Millet Meclisi kürsüsünden okundu ve bütün mebuslarca ayakta alkışlandı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 272.